Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Merhaba kıymetli dinleyenler. Bir Nevi Biyografi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Baharın nihayet gelebildiği bu günlerde eğlenceli çiçek böcek konulardan bahsetmek isterdim. Fakat girdik bir kere bu Sovyet mevzularına. Bir kez girince de paçayı kolay kolay kurtaramıyoruz Sovyetlerden. Çiçek böcek konulara da önümüzdeki bölümlerde eğilebiliriz belki. Bu bölümde Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi olan KGB'ye tarihçesiyle birlikte bakacağız. Rusya'da çağdaş anlamda istihbarat faaliyetleri Ohranka'nın kuruluşuna dayanıyor. Ohranka, 19. ve 20. yüzyılda Rus Çarlığı'na bağlı gizli polis servisiydi. Kuruluş amacıysa sol devrimci akımlara karşı koymak. Tabii bu kuruluş Sovyet devriminin ilk yıllarında lağvediliyor. Vladimir Lenin önderliğinde Ekim 1917'de gerçekleşen Bolşevik devrimi sonrasında 1922'den 1991 yılına kadar sürecek olan Sovyetler Birliği'nin temelleri atılıyor. Hemen burada 23 Ekim 2020 tarihinde yayınladığım Ekim Devrimi bölümünü hatırlatmak istiyorum. Dinlemeyenler veya Bir Nevi Biyografi podcast'i yeni keşfedenler için duyurulur. Devrimin getirdiği sistemin muhafazası için iyi bir organizasyona ihtiyaç var. İlk olarak 1918 yılında ÇEKA adıyla bir teşkilat kuruluyor. Teşkilat 1923 yılına kadar aynı isimle faaliyetlerini sürdürecek. ÇEKA yani Rusya Terörle Mücadele ve Sabotajlara Karşı Koyma Yüksek Komiserliği. Başında Polonyalı bir aristokrat var. Felix Dzerzhinski, namı diğer Demir Felix. Rusya'da devrimci politikanın güçlenmesinde etkili bir isim Felix. Aynı zamanda Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesiydi. Kuruluşunu takip eden yıllarda ÇEKA'nın Rusya iç savaşındaki rolüne baktığımızda binlerce devrim karşıtının tutuklanması ve infazında etkin bir rol oynadığını görürüz. Efendim ÇEKA, Sovyet istihbaratının öncüsü olmakla birlikte tarih boyunca çokça isim değiştirmesiyle biliniyor. Teşkilatın KGB ismini almasına 30 yıldan fazla var henüz. 1923 yılına gelindiğinde Felix yönetiminde olan ÇEKA, SSCB Halk Komiserleri Konseyi altında OKPU adıyla yeniden teşkilatlanıyor. Bu kısaltmalara açıklama kısmında yer vereceğim. OKPU işleyiş anlamında ÇEKA'ya nazaran daha kısıtlı yetkilerle çalışıyor. Örneğin karşı devrimcileri vurma gibi bir görevleri yoktu. Siyasi suçluların yargıç önüne çıkarılması gerekiyordu. Tabi ilerleyen yıllarda işler değişecek. Öte yandan OKPU'nun imza attığı işlerin başında ilk Sovyet işçi kamplarını kurması geliyor. Gulag ismiyle anılan ve 1955 yılına kadar varlığını koruyan bu kamplar Sovyet rejimi karşıtı unsurların hızla kovuşturulması ve toplumdan soyutlanması için faaliyette bulunan birimlerdi. OKPU aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin erken dönemlerinde anarşistlerin ve diğer muhalif sol fraksiyonların tespitinden, tutuklanmasından ve tasfiyesinden sorumlu olan başlıca gizli polis teşkilatıydı. 10 Temmuz 1934 tarihine gelindiğinde OKPU yeniden şekillenerek NKVD ismini alıyor. İçişleri Halk Komiserliği. NKVD acımasız eylemleriyle bilinir. Kuruluşu Stalin'in Komünist Parti üst düzey yöneticilerini tasfiye etmek ve halka korku salmak maksadıyla düzenlediği Sergey Kirov cinayetiyle aynı zamanlara denk gelir. 1934 ile 46 yıllar arasında milyonlarca insanı tutuklamış ve infaz etmiş, yine milyonlarca zavallıyı işçi kamplarına doldurarak eylemlerini sürdürmüştür. Troçki'ye düzenlenen suikast de yine NKVD eliyle yapılmıştı. Rus casusluk faaliyetlerinin zirve yaptığı dönem SSCB'nin kendi nükleer silahlarını geliştirmek üzere atılımlar yaptığı, batılı bilim insanlarının rüşvetle satın alındığı yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuyla KGB'nin kuruluşu arasındaki dönemdir diyebiliriz. Sovyet gizli servisinin en önemli başarısı kuşkusuz Klaus Fuchs ve Theodor Hall gibi gizli KGB ajanları sayesinde ABD'de atom bombasının yapıldığı bina, diğer tabirle Manhattan projesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmesiydi. Evet, Sovyet istihbarat ve gizli servisi ÇEKA'nın kurulmasından OKPU ve NKVD isimlerini almasına kadar işleyiş biçimleri hakkında genel bir çerçeve çizdikten sonra şimdi üzerinde detaylarla duracağımız KGB dönemine giriş yapabiliriz. Stalin'in ölümü sonrasında Sovyetler Birliği İstihbarat ve Gizli Servisi 13 Mart 1954 tarihinde KGB adını alıyor. Yani Devlet Güvenlik Komitesi. Bu arada Stalin döneminin istihbarat servislerinden de kısaca bahsetmem gerekir. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce oldukça etkili bir istihbarat servisine sahip olan Stalin'in 6 servisi vardı. Bunlardan 5'i çeşitli alanlarda operasyonel çalışmalar yapıyordu. Bu 5 servis şunlar. 1. Kızıl Ordu'nun 4. bürosu. 2. NKVD'nin dış ülkeler servisi. 3. Siyasi istihbarat kısmı. Narkomindel. 4. Dış Ticaret Bakanlığı'na bağlı Endüstriyel ve Ticari İstihbarat Bölümü. 5. Komünist Enternasyoneli İstihbarat Bölümü. 6. olarak da bu 5 büronun topladığı haberleri Politbüro'ya aktaran İstihbarat Analiz ve Koordinasyon Bölümü var. Stratejik Değerlendirme Servisi diye anılıyor. Efendim, Rusya'da istihbarat ve casusluk mekanizması her zaman kuvvetliydi. KGB'nin geçmişi de diğer ülkelerin istihbarat servislerine kıyasla oldukça eski. Zamanla isim ve şekil değiştirmiş olmasına rağmen 1917'den beri varlığını sürdüren bir yapıdan bahsediyoruz. Son yıllarında da dünyanın en etkili gizli servisi olan KGB, CIA'ye alternatif olarak kendini kabul ettirmişti. ABD Dışişleri Bakanlarından Christian Herder'ın tahminlerine göre uzun yıllar tüm dünyadaki Rus ajanlarının sayısı 300 bin, FBI Başkanı Edgar Hoover'a göre ise 400 bin olmuştur. Bunların en azından 22 bini sabotaj, adam kaçırma, siyasi suikast gibi işlerde yetişmiş kimselerdi. Şimdi biraz da iç yapısına bakalım. KGB 3 ana bölümden meydana geliyor. Bunlar 1. daire, 2. daire ve 3. daire. 1. daire, SSCB'deki ve yabancı ülkelerdeki istihbarat servislerini idare eden kendi içinde 3 şubeden oluşuyordu. 1. dairenin 1. şubesi, bütün dünyadaki casus şebekelerini ve ajanları kontrol eder. Toplayıp değerlendirdiği haberleri Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne iletir. Bu şube, siyasi, ekonomik, askeri, bilimsel ve kültürel çok sayıda bölümden oluşuyordu. Bunlardan 11. bölüm, NATO savunma planlarını ele geçirmek ve yorumlamakla görevli 800 uzmanla çalışmıştır. Bu uzmanların çoğu tabii ki casusluk okulunda yetişmiş kişiler. Diğer şube ve bölümler gibi bu bölümde bağlı komünist devletlerin istihbarat servislerinden yararlanmıştır. 1. daireye bağlı 2. şube, dış ülkelerdeki ajanlar için gerekli her türlü sahte belgeleri hazırlayan kısımdı. 3. şube ise casus şebekelerini idari bakımdan kontrol eden, bunlar arasında koordinasyon sağlayıp Sovyet aleyhtarı unsurları zararsız hale getirme fonksiyonunu üstlenen birimdi. Özellikle terör, sabotaj, yıkıcı faaliyetler konusunda çalışan uzmanlarla dolu çeşitli şubelerden oluşan KGB'nin 2. dairesi, casus uçak ve casus gemilerle yabancı devletlerin savunma sırlarını öğrenmeye çalışmış, aynı zamanda dış ülkelerdeki Rus vatandaşlarını kontrol ve denetim görevini üstlenmiştir. 3. daire ise karşı casuslukla görevliydi. Kuruşçev zamanında Kuruşçev'in dış politika programını gerçekleştirmek için kurulan ve isminin baş harfleri itibariyle Korzix adı verilen bir teşkilat mevcuttu. İstihbarat hareketlerini merkezileştirme ve genel sentez komitesi olarak kabul edilen Korzix, tüm Rusya casusluk teşkilatını kontrol etmiştir. Kuruşçev'in sahneden çekilmesiyle yok olan Korzix'in görevini daha sonra 1. dairenin 3. şubesi üstlendi. Uzun süre Doğu blokuna mensup ülkelerin istihbarat servisleri istihbarat konusunda Rusya'ya yardım ettikleri gibi dış ülkelerde bulunan Rusya vatandaşlarıyla Sovyet müesseseleri ve Dünya Komünist Partileri de Rus istihbarat servislerine hizmet etmişlerdi. Böylece diğer sosyalist ülkelerin istihbarat servisleri de topladıkları haberleri Rusya istihbaratına aktardılar. Sovyet istihbarat servisleri ile ilgili olarak Zapiski adıyla anılan KGB'nin bir de arşiv teşkilatı vardı. Zapiski, dünyada neredeyse eşi benzeri olmayan büyük bir arşive sahiptir. Burada 350 civarı memur çalışıyordu. Bunlar, Rusya içi ve dışında görevli yüz binlerce ajandan gelen milyonlarca biyografik haber, belge, mektup, fotoğraf ve basın küpürünü toplayarak sınıflamış ve arşivlemişlerdir. Rusya'da özellikle Sovyetler Birliği döneminde istihbarat sisteminin düzenlenişinde farklı bir hareket noktası göze çarpıyor. Genellikle istihbarat organlarının diğer işlevlerinin yanında kontrol faktörüne de önemli yer verilmiştir. Sovyetler Birliği temel olarak kontrollü bir toplumu simgelemiş. Bu da geniş ve kapsamlı bir kontrol yapısını gerekli kılmıştır. Genel kontrol mekanizmasının odak noktasını ise Sovyet Komünist Partisi oluşturuyor. Kontrol mekanizmasının kurulması temel amaç olarak belirlendikten sonra bu hedefe ulaşmaya yönelik sürdürülen faaliyetlerde engellerin çeşitli yöntemlerle ve bazen de yüksek maliyetlerle bertaraf edilmesi de kaçınılmazdı. 1990 yılına kadar Sovyet kontrol sistemi barışta ve savaşta Rus devletlerinin amaçlarını etkili bir şekilde destekleyecek hale getirildi. Bu merkezi sistemin 2. Dünya Savaşı sırasındaki başarılarda oldukça büyük payı var. 20'yi aşkın Sovyet Cumhuriyeti içerisindeki nüfusun dikkate değer bir kısmı çeşitli etnik gruplardan oluşuyordu. Haliyle bu gruplarla Rus etnik gruplar arasındaki sürtüşmeler devlet tarihine paralel bir seyir izler. Elbette bu etnik farklılıklar çeşitli dönemlerde bazı güçler tarafından istismar edilmek istendi. Bu durumun son derece acı deneyimlere konu olduğunu da 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan örneklerden görebiliriz. Haliyle bu deneyimlerde tarihi bir süreç içerisinde Sovyet liderliğinin kontrol nosyonunu oluşturmuştur. Sovyet istihbarat ve güvenlik sisteminin ağırlık noktasında KGB'nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı birimleri, yani kısaltılmış tabiriyle MVD var desek yanlış bir tabir olmaz. Esasen KGB ve MVD belli bir dönemde alınan kararlar ya da çıkarılan yasayla ortaya çıkmadılar. Az önce de değindiğimiz gibi başlangıcı 1917'ye giden uzun bir sürecin sonucu olarak mevcut hale gelmişlerdir. Bu süreç bir bakıma Sovyet istihbarat ve güvenlik sisteminin evrimleşmesinin açık halidir. Konumuz KGB olduğu için İçişleri Bakanlığı birimleri üzerinde fazla durmayacağım. Barış döneminde KGB'nin ana sorumluluğu Komünist Partisi'nin kontrolüne karşı herhangi bir tehdidi engellemekti. Ülke dışındaysa KGB ajanları casusluk, terör, örtülü faaliyetler ve Sovyet politikalarının sürdürülmesinde gerekli diğer faaliyetlerle ilgilenmişlerdir. KGB'nin dıştaki en büyük başarıları 1956 yılında Macaristan devrimi ve 1968 yılında Çekoslovakya'da Prag Baharı'nın bastırılmasına ilave olarak 1970'lerin sonlarına doğru Afganistan'da komünist bir yönetimin iktidara getirilmesidir. Rusya'da ise KGB'nin kendine ait askeri kuvvetleri yoktu. Bu sebeple ihtiyaç hallerinde milis yahut MVD dahili birliklerine başvurulma zorunluluğu olmuştur. Örneğin 1962'deki ekmek ayaklanmaları gibi durumlarda KGB bölge askeri komutanlığına başvurmak durumunda kalmıştır. Fakat KGB'nin kendine bağlı üniformasız askeri birlikleri vardı tabii. Bunların en büyüğü 200 bine yakın mevcuduyla sınır muhafızlarıydı. Yakaları mavi işaretli olan Kremlin muhafızları da bu üniformasız gruptaydı. KGB birlikleri aynı zamanda parti organları arasındaki üst düzey iletişimi sağlamakla da görevliydi. Yakalarındaki yeşil işaretle tanınan sınır muhafızlarının bazı durumlarda silahlı çatışmalara girme yetkileri de bulunuyordu. Örneğin 1969 yılında Demenski Adası çatışmaları Savunma Bakanlığı birliklerince değil, bu gruba dahil birimlerce icra edilmişti. Sovyetler Birliği'ne her türlü vasıtayla gelen ve giden tüm yabancılar bu birliklerce kontrol edilmişti. Böylece 9 askeri bölgeye ayrılmış olan sınır muhafızları derinliği 3 ile 600 kilometre arasında değişen 60 bin kilometrelik sınırların kontrolünden sorumlu olmuşlardır. Bu görevlerini yürütmede zırhlı personel taşıyıcıları, helikopterler ve hafif uçak gibi silahlar kendi kullanım yetkileri dahilindedir. Denizlerde de gerekli araçlara sahiptiler. Sınır muhafızları olacak kişiler 4 yıllık eğitim veren 2 üst kumanda okullarından mezun olurlar. Bu okulların görünüm ve eğitimi kara kuvvetlerine subay yetiştiren diğer okullardan farklı değildi. Bunun yanında sınır muhafızları politik birim subayları içinde ayrı bir askeri okul mevcuttur. Sovyet askeri yasalarına göre sınır muhafızları Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin 4 parçasından biri olarak kabul edilmişti. Bunun sonucu olarak sıkı yönetim ilanı halinde bu idare alanına girecek bölgelerin kontrolü KGB askeri komutanlığına verilecektir. 1978'de KGB ünvanı SSCB'nin KGB'si olarak genişletildi. Böylece KGB direkt olarak Komünist Partisi Genel Sekreterliğine bağlanmak suretiyle Genel Sekreter'in bu anahtar organın üzerinde direkt kontrolünü sağlaması hedeflenmiştir. Evet, Rusya içinde KGB'nin temel görevleri devlet güvenliğini sağlama etrafında gelişiyor. Bu amaçlarla çalışan resmi ve gayri resmi personelin toplam mevcudu ile ilgili tahminler 1 ila 5 milyon arasında değişiyor. Bunların çoğu gizli ünvan ve görevlerle devletin çeşitli birimlerinde çalışan personeller. Diğer çoğunluksa silahlı kuvvetler içine dağılmış kişilerdi. Kısaca tüm Sovyet yaşamına yayılmış, her meslekten insanı içinde barındıran bir yapı. SSCB içerisine dağılan bu personel sadece karşı istihbarat harekatlarını yürütmekle kalmamış, aynı zamanda çeşitli etnik grupları, dini liderleri ve özetle parti liderliğinin dikkatini çekebilecek toplumun her bölümünü gözlemiştir. Değerli dinleyenler, buraya kadar Sovyet İstihbarat ve Gizli Servisinin kuruluşunu, işleyiş biçimini ve iç yapısını anlatmaya çalıştım. Mehmet Atay'ın 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün internet sitesinde bulunan makalesinden çokça yararlandığımı belirtmeliyim. Sonraki bölümde devam edeceğiz KGB'ye. Teşkilat yapısı hakkında biraz daha bilgiler paylaşıp 90'lı yıllara doğru geleceğiz. 90 sonrası dönemde KGB'nin parçalanış süreci gerçekleşecek. Ve elbette bu dosyayı kapatmadan Putin'in KGB günlerine de bakacağız biraz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesabınızdan paylaşın lütfen. Zira bu sayede daha çok kişiye ulaşabiliriz. Yakın zaman içerisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.